Ayrım 18. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Hayatı, Sanatı, Eserleri 2. Erol Parlak. Sayfa 227. B. Karar perdesini içermeyen akorlar. Bu akorlar Ertaş'ın diğerlerine göre daha az oranda kullandığı, açık tel içermeyen, bağlı olarak ikinci tel karar sesi bulunmayan, tüm seslerin baskı ile elde edildiği majör, minör temelli üç sesli akorlardır. Ancak Ertaş bu akorları kullanırken sıklıkla çekmeler yaparak üç sesli akorları dört hatta beş sesli kırık akorlara dönüştürmektedir. Dolayısıyla bu tip akorlara duruma göre açık tel sesleri olan la, re ve sol seslerini de ekleyebilmektedir. Ertaş'ın kimi zaman açık tellerde ana ezgiyi desteklemek amacıyla yaptığı ritmik dolgularda bu tercihi güçlendirmektedir. Ertaş yukarıda söz ettiğimiz iki akor anlayışı arasındaki hızlı geçişler yoluyla eserin tek düzeliğini kırmakta, seslerin çekim ilişkisine yön vermekte ve tınısal gerilim istediği düzeyde tutarak zengin bir melodik duyum elde etmektedir. Ertaş'ın ustalığı bu akorları etkili kullanması yanında aynı zamanda türkü okurken sesiyle ilişkilendirilmemesindendir. Eşlik ve armoni anlayışını sazında çokça kullanan Ertaş'ın icralarında ana ezgiyi önemseyerek eşliklere ve armonik seslere kurban etmeyen ve bunların ana ezgiyi örtmelerini engelleyen bir yaklaşımı vardır. Ana ezgiyle diğerleri arasında hassas bir denge yaratan Ertaş bu şekilde tınıyı zenginleştirir, duyum kalitesini yükseltir. Bu olguya dair öğeler eserler bölümünde yer alan örnek notalar incelendiğinde de daha belirgin olarak gözlemlenebilir. Neşet Ertaş'ın müziğinde kendine özgü bir anlayış ve farklı yapılar içeren bir diğer olgu da karar kadans ezgileridir. Melodik ve ritmik yapı gibi iki temel bileşenden oluşan karar ezgileri Ertaş'ta farklı bir anlayış ortaya koymakla kalmaz, karar duygusuna da bambaşka anlamlar kazandırır. Sazın, sözün dinginleşerek adeta huzura kavuştuğu bu anlarda Ertaş, aynı kök yapı etrafında beliren kişisel karar, kadans anlayışını kendi içerisinde melodik ve ritmik yönden çeşitlendirmenin yanında eserin konusuna, duygusuna ve o andaki ruh haline göre bambaşka anlamlara büründür. Ertaş bu ezgileri kontrşan olarak da kullanır. Eserin söz bölümlerini kimi yerlerinde kararda kalarak kadans ezgileriyle sese eşlik eden Ertaş'ta böylelikle özgün bir kontrşan düşüncesi ortaya çıkar. Farklı oranlardaki koma seslere dayalı kullanımlar, çeşniler ve makamsal geçkiler Neşet Ertaş'ın saz icrasının en özel ve önemli yanlarından olup müziğini zenginleştiren öğelerdendir. Duygusal yapısı ve hassas duyuşu nedeniyle sazında kırkın üzerinde perde kullanan Ertaş, bu perdeler yardımıyla kendine özgü bir anlayış geliştirmiş, bu anlayış içerisinde özgün ve farklı tatlar yaratmıştır. Bu ustalık ve anlayış içerisinde Ertaş'ın hemen her bir eserinin 2-3 ya da daha fazla makam dizisi içerisinde seyrettiği görülür. Söyleyeceklerini daima engin gönül ve hoş kelam içerisinde dile getiren Ertaş'ın vokal ifadesi de aynı öz üzerine kuruludur. Bu nedenle diline gelenleri kırmadan, incitmeden, ileri gitmeden söylemeye özen gösteren Ertaş'ın anlatımı daima zarif ancak bir o kadar da kararlılık doludur. Duygusallığı uç noktalarda kavrayan hassas yüreğinde bu öz anlayış ve yaklaşım üzerine can bulan Anadolu deyimiyle dokunaklı eserlerde kelimenin tam anlamıyla dinleyene bir anlatım ve dramatizasyon cümbüşü sunar. Neşet Ertaş'ın vokal icra kalitesini etkileyen ve niteliğini belirleyen unsurlardan biri nüans kullanımıdır. Bunlardan biri bir müzik eserinde bulunan sürelerin okuma veya çalma sırasında kuvvetli hafif, uzun kısa, bağlı bağsız ve bunun gibi belirterek okuma anlamına gelen aksanlardır. Seslerin özel ifadesini ortaya çıkan glissando, portamento, legato gibi nüanslar Ertaş'ın icralarına sıkça görülen temel yapı taşlarındandır. iki ya da daha fazla ses arasında yapılan kaydırmalı okuyuşlar, sesleri bağlı ve devamlı, hafif ve zarif okuma gibi birçok çeşidi olan bu elemanlar Ertaş'ta bambaşka anlatımlarda karşımıza çıkar. Ertaş sesin gürlük derecelerini ortaya çıkaran nüansları da vokal icralarında çokça kullanır. Sesin gürlüğüne yönelik yapılan en hafifinden en kuvvetlisine kadar geniş bir yelpazedeki bu nüanslar onun vokal anlatımındaki etkili unsurlardandır. Yumuşak okuma, ajitatif okuma, özellikle boğazların dik bölümlerinde son derece kuvvetli, güçlü ve etkili okuma ve bunun gibi çeşitli biçimlerde beliren bu anlayış nedeniyle Ertaş kimi zaman eserin bütünlüğü ya da bir kısmını üst oktav ile asıl yeri arasında bölüştürerek okur. Ertaş'ın gerek sazında gerekse sesinde görülen anlatıma dair nüanslar da çok çeşitlidir. Onun duygusal yapısı ve sanatsal dehasından kaynaklanarak ortaya çıkan bu nüanslar gittikçe çoğalarak, gittikçe azalarak, gittikçe yavaşlatarak, anlaşılmayacak şekilde güçlendirerek, birden artırarak, gitgide kısarak, azaltarak, gittikçe yok olarak, gittikçe sönükleşerek yapılan icranın yanında duygusal atmosfere dair öğeler de taşır. Elemli, kederli, sıkıntılı, acılı feryatlar, inlemeler, sızlanmalar, sevgi dolu, aşk dolu, ateşli, coşkulu, aşıkane seslenişler, yakınmalar, ilenmeler, tatlı ve şakacı kıvılcımlarla, sevecen, içten, duygulu, etkili söyleyişler, neşeli, sevinçli, coşkulu, ince ve hoş, güçlü ve kararlı, ağır, bilgelik ve inanç dolu tavırlı söyleyişler, onun geniş duygu profili ve kültürel manevi evreniyle ilgili zenginliğinin içtenlikli yansımaları olarak güçlü söyleyişinin altyapısını oluştururlar. Sesleri biçimlendirirken kullandığı glissandolar, partementolar, legatolar, bağlı, devamlı, yavaş, ince okumalar da söyleşini daha nitelikli duruma getirir. Seslerin gürlük derecelerine yönelik sergilediği kimi zaman yumuşak, kimi zaman ajitatif okumalar ile kuvvetli sesten zayıf sese, hafif sesten yüksek sese ani geçişler yanında, kimi zaman adeta sessizliğin seslenilebilecek derecede ince ve hassas icralarda bu anlatım zenginliğinin parçalarıdır. Ertaş'ın çok süslü ama ruh olarak çok yalın, içten kaygısız bir biçimde ortaya çıkan ezgileri seslendirişinde de yaklaşımı aynıdır. Sert senkopların üçlemelerle yumuşatılması ve bunun gibi olgunun örneklerindendir. Vokal icrada çok sık rastlanan, serbest düşünce ve esnek okuma anlayışından kaynaklı olarak yaptığı, kendine özgü uygulamalar, onun icrasında tempoyu biçimlendiren öğelerdendir. Ertaş'ın bu anlayış kapsamında aynı eserin icra sırasında özellikle vokal bölümlerde ana değişmeyen hız basamakları yanında çeşitli ara hız değişen basamakları kullanarak çok ağır bir tempodan canlı ve hızlıya kadar farklı bir ilerleyişte icra ettiği görülür. Genellikle ağırlaştırma, geciktirme, uzatma, genişletme, yavaşlatma olarak beliren ve metronom değerinin neredeyse yarı yarıya düştüğü bu anlayış kendisine özgü özellikler içerir. Bu anlayışa benzer biçimde ezgiyi hızlandırarak, çabuklaştırarak, gittikçe çoğaltarak, azaltarak, hafifleterek, kısarak, kaybolarak, sönükleşerek ya da duyulamayacak kadar azaltarak okuma anlayışları da Ertaş'ın severek kullandığı vokal nüanslardır. Sözün anlamını vurgulayan ezgiler, bu ezgilerin sözün içeriğini belirten nüanslarla zenginleştirilmesi de Ertaş'ın vokal icrasının önemli parçalarındandır. Söz bölümleri arasında çalınan küçük saz parçacıkları üzerinde vokali hiç kesmeden uzatması, onun dışında hemen hiçbir icracıda görülmeyen bir anlatım olarak sanatsal dehasını işaret eder. Öyle ki bazen altta ara sazı çalarken sesi bir sonraki söz bölümüne kadar uzatarak birleştirme sırasında herhangi bir ton kayması ve bunun gibi sorunların yaşanmaması Ertaş'ın benzersiz ustalığının ürünüdür. Neşet Ertaş'ın eserleri bitirişte genel anlayışın yanında kendincelik izleri taşır. Onun bitiriş anlayışı birden ya da ağırlaşarak olmak üzere iki biçimdedir. Ancak Ertaş birdenbire sonlandırma anlayışı içerisinde bile oyun havaları da dahil olmak üzere eserlerinin sonunda sert bitirişler yerine genelde hafif bir ritardando ağırlaştırma ile bitirmeyi yeğlemektedir. Bu durum tıpkı kurulu bir saat gibi işleyen icranın sonunda adeta hızını almış bir aracın yavaşlayarak durabilmesi gibidir. Belirgin ritardando bitirişler içinde durum benzerdir. Ağırlaşma yavaş olabildiği gibi daha geniş ve yayvan bir biçimde de görülebilir. Ertaş'ın söz ile bitirmenin yanında zaman zaman kısa saz ezgileriyle bitiş yaptığı da görülür. Bu ezgi parçacığı çaldığı eserin son kısmı olabildiği gibi söz bölümünün son ezgisine yakaladığı bir perdede yaptığı uzun kalışlar sonrası karara varmak şeklinde de olabilir. Ertaş'ın kimi zaman da esere doymayıp sondaki saz ve nakarat bölümlerini bir ya da birkaç kez daha tekrarlayarak okuduğu ve bunu bir tarza dönüştürdüğü de görülür. Gerek bireysel yaratı, gerekse yorumculukla sınır tanımayan Neşet Ertaş'ın bu özgür doğası içerisinde samimiyetle bağlı kaldığı yegane unsur, sanatın saygınlığı, binlerce yıldır akıp gelen aşiret geleneği ve bu sanatın ustalarının ortaya koyduğu inanç ve yürek dolu gönül yoluna yakışır olabilme isteğidir. Zira gururdan arınmış, alçak gönüllü kişiliği ile özde yapmak istediği, haktan aldığını en doğru, gerçek ve arı biçimiyle halka aktarmak böylelikle hakka layık olabilmektir. Cumhurbaşkanından sıradan vatandaşına, sağcısından solcusuna, dinli, dinsiz, ateist, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Yahudi ve diğerleri demeden, ülke insanının gönlünde yer etmiş, toprağa verildiği günkü veda töreninde tıpkı bir bayrak gibi herkesin altında toplanan tek yürek olduğu, sanatı ve eserleriyle ulaşması zor bir zirve olmuş, insanlığa dünya durdukça duracak eserler kazandırmış, Ertaş'ın örnek kişiliği ve sanatı ile müzikçilere verdiği tarihsel ders anlamlıdır. Bu ders bir yönüyle neredeyse 100 ile yakın süredir ülkemize sürüp giden müziğin niteliğine dair tartışmalara yönelik Anadolu toprağının ve geleneğin en etkili yanıtıdır. Ertaş'ın müziğin ve müzisyenin temel niteliklerinin ne olduğu, müzik yaratıcıların hangi anlayışla nasıl davranması gerektiği konusunda ortaya koyduğu tavırdan anladığımız, müzisyen her şeyden önce iyi insan olmalı. İnsancıl düşünüp tıpkı toprak gibi alçak gönüllük içinde buna uygun davranmalıdır. Yüreği kin, nefret, gurur ve kötülükten arınmış, paylaşımcı, sevgi, saygı ve hoşgörülü olmalıdır. Bütün insanlığa ayrımsız bakmalı ve asla kimlikler üzerine sanat yapmamalı, gelişime, bilgiye açık olmalı, sağlam bir inanç, aşk ve tutku ile bu ideal ölçütlere bağlı kalmalıdır. Bu bakımdan yapılan müzikte öncelikle yukarıda sayılan ilkelerden kaynaklı can bularak tüm insanlığı sevgi, saygı, hoşgörü ve şefkatle kucaklayan pırıl pırıl bir öze sahip gösterişten uzak olmalıdır. Bu özelliklere sahip bir müzisyen ve müzik anlayışı ancak kalıcı olup dünya durdukça duracak bir niteliğe kavuşabilir. Neşet Ertaş ve benzeri ustaların, ozanların ortaya koydukları bu somut gerçekliğe rağmen ülkemizde neredeyse 100 yıla yakın bir süredir gözlemlenen, günden güne değer yargıları ve insancıl özden uzaklaşılmış toplumsal yaşama paralel bir biçimde müziğin de dönemsel moda akımları olmaktan ileri gidemediği, gerçekte yaşamsal özünü ve toplumsal tabanını kaybetmiş müzik türlerinin, anlayışların ve müzik insanlarının çeşitli kurumlar ya da kesimler aracılığıyla pırıltılı söylemler ve gerçek dışı yapay anlamlar yüklenerek yaşatılmaya çalışıldığıdır. Neşet Ertaş'ın eserleri. Neşet Ertaş, özgün yaratımlarını daha çocuk denecek yaşlardan itibaren üretmeye başlamış, kendi deyimiyle son dönemine yetiştiği gramofon devrinden başlayarak da bunları halka arz etmeye ve ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bir köy düğünde girdiği odada gördüğü çaresiz hastalığa yakalanmış çocuk ve acılı anasının dramatik görüntüsü karşısındaki duyguları sonucu o gece doğan ilk türküsü, "Anam ağlar başucumda oturur" ile yaşamının son günlerinde kaleme aldığı ve kendi amansız hastalığı karşısında duygularını aktardığı adeta bu dünyaya veda niteliği taşıyan "Tükendi ömrümün çoğu gidiyor" dizileriyle başlayan son şiiri arasında sayısını kendisinin de bilmediği birbirinden değerli eserler üretmiştir. hemen hepsinin ortak bir öz, benzer yaklaşım ile aynı inanç ve anlayış içerisinde can bulduğu bu eserler, kişiliğinin gelişim dönemlerine ve zorlu yaşantısı içerisinde yaşadığı olaylara, durumlara bağlı olarak bir takım farklılıklar içerir. Bu bağlamda Ertaş'ın eserlerini yaş dönemlerine göre nicelik ve nitelik bakımından üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar A. İlk gençlik dönemi eserleri, B. Yetişkinlik dönemi eserleri, C. Olgunluk kemalet dönemi eserleri. Ertaş'ın ilk gençlik dönemi eserleri Kırşehir'de ve daha 9-10 yaşlarındayken kendi deyimiyle ufak tefek yazmaya başladı ve sonunda keman ile düğünlere profesyonel olarak katıldığı dönemlerde aşiret ustaları tarafından dillendirilmeye başlanan üretimleriyle önce 2 yıl kadar kaldığı İstanbul'da, sonrasında da yerleştiği Ankara'da askere gidene kadar ki dönemde ürettiği eserlerdir. Çocukluktan ilk gençlik çağına geçişi kapsayan bu dönem eserlerinde Ertaş, şaşılacak derecede müzik ustalığı göstermesine karşın gerek edebi anlatımlar ve gerekse şiir tekniği yönünden aynı düzeyde değildir. Bu dönemde çok sayıda türküler, deyişler, oyun havaları, bozdaklar, uzun havalar ve bunun gibi üreten Ertaş, bunları yorumlarken sazında da, sözünde de, başta babası ve başka aşiret ustaları olmak üzere Bayram Aracı ve Ahmet Gazi Ayhan etkileri taşımaktadır. Bu dönemlerde yaptığı eserlerin özellikle Bayram Aracı tavrı ve ağzıyla çalıp söylemiştir. Ertaş'ın yetişkinlik dönemi eserleri askerden geldiği ve eşinden ayrılması sonrasında türlü çile çektiği, kendi deyimiyle 17 yıl boyunca tıpkı Mecnun misali deli divane gezdiği, aynı zamanda turnelerle Anadolu'yu baştan başa karış karış dolaştığı ve Almanya gidişiyle son bulan döneme kadar yaptığı üretimlerdir. Ertaş'ın bu zaman diliminde ortaya koyduğu eserler fırtınalı yaşantısının ve karmaşık ruh durumunun derin izlerini taşır. Bu dönemde de çok sayıda türküler, deyişler, oyun havaları, bozdaklar, uzun havalar ve bunun gibi üreten Ertaş, erken yaşta yakaladığı kendi sanat kişiliği nedeniyle bunları yorumlarken ortaya özgün bir ifade koymuştur. Ertaş'ın olgunluk kemalet dönemi eserleri, Almanya'ya gittiği ve böylelikle yepyeni ve düzenli bir hayata başladığı, yaş olarak da kemalette erdiği yıllardan başlayarak yaşamının son günlerine kadarki zaman aralığını kapsayan dönem üretimleridir. Ülkesinden ve toprağından ayrılmış olmasına karşın, kendi deyimiyle türkünün toprağından ayrılmamış Ertaş, bu dönemde de üretimlerini yoğun bir biçimde sürdürmüştür. Olgunluk dönemini kapsayan Almanya yılları boyunca türküler, oyun havaları, bozdaklar, uzun havalar üretip seslendiren Ertaş, olgunlaşan yaşının gereği deyişlere ağırlık vermiş, öğüt, yol gösterme, insan hakları, bilim ve bilgiye saygı gibi konuları yoğunlukla işlemiştir. Almanya'ya gidene kadar hep plak okuyan Ertaş, gelişen müzik teknolojisine bağlı olarak bu dönemden itibaren eserlerini kasetlere kaydeder. Kaset gelişimi onun için önemlidir. Çünkü o güne kadar plakların zaman açısından sınırlayıcı güdümü altında eserlerinin bütün sözlerini tam olarak okuyamamış, hep eksik bir biçimde kaydetmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle kaset teknolojisi bu konuda onun için adeta bir kurtuluş olmuştur. Ancak bu gelişme diğer taraftan kolay kayıt ve kopyalama olanağı sağlaması nedeniyle Ertaş'ın emeğinin en çok suistimale uğradığı, ses kayıtlarının izinsiz kopyalanıp müzik piyasası deyimiyle korsan olarak piyasaya sunulduğu, eserlerinin telif yasal hakları ödenmeden albümlere konulduğu, aynı firmanın birçok eseri başka başka albümlere koyarak piyasaya sunduğu dönemdir. Hatta birçok eserinin başkalarının adına kayıt edilerek kullanılması da bu döneme denk gelir. Bu durumu uzaktan izleyip birebir gözlemleyen Ertaş, yapılanların farkında olmasına rağmen herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Bu zor süreçte Ertaş'ın kasetlerine adı geçen firmaların büyük bir kısmı da yasa olarak Ertaş'la anlaşma imzalayıp telif öderek çalışmıştır. Vefatı sonucu Ertaş da bu konu üzerine gereken ayrıntılı çalışmayı yapamamış olmamız önemli bir eksiktir. Bu nedenle konuya piyasada bulunan Neşet Ertaş kasetleri aracılığıyla açıklık getirerek Ertaş'ın kaset profilini anlamaya çalışmaktayız. Bu bağlamda Neşet Ertaş kasetlerine ilişkin aşağıda verdiğimiz bilgilerdeki amaç uygunsuz davranan firmaları teşhir etmek değil, yalnızca Ertaş'ın kaset teknolojisi içerisinde kaydedilmiş albüm profilini belirleyebilmektir. Eserlerini kaydedip gramofon, plak, kaset ve sonunda CD teknolojisi içerisinde halkın beğenisine sunan Ertaş'ın diskografisini ortaya koymak zordur. Çünkü Türkiye'den ayrıldığı dönemden itibaren ticari mekanizmalar arasında el değiştirerek neredeyse asıl kaynağını kaybetmiş plaklarını ve çokça kopyaları basılmış kasetlerini piyasaya ilk arz eden firmayı ve çıkış tarihini belirlemek zordur. Bu nedenle konuyla ilgili tek başvuru kaynağı piyasada bulunan ses kayıtları, ilgili firmaların internet sitelerindeki kayıtları ve bu konuda çalışma yapmış kişilerdir. Aşağıda verilen bilgiler bu kaynaklardan derlenmiştir. Ses kayıtları, Neşet Ertaş'ın ses kayıtları teknolojik gelişmelere bağlı olarak plaklar, kasetler, kompakt diskler, CD olmak üzere 3 farklı malzemeye kaydedilmiştir. Plaklar, Neşet Ertaş'ın plakları 2 grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi plak teknolojisinin başlangıç sayılan ve gramofon ile çalınan Ertaş'ın son dönemine yetiştiği taş plaklar. Diğeri ise taş plaktan sonra geliştirilmiş daha kolay ulaşılabilir ve ucuz olan plastik malzemeden yapılmış 45'lik plaklardır. Gramofon devrinde icra-i sanat eylemeye başlayan ve müzik sektörüne sanatını ses kayıtlarına aktarıp halkın beğenisine sunma olanağı bulan Ertaş'ın plaklarının üzerinde Şen Çalar, Graf Son, Türkü Ola, Efes Plak, Cem Plak, Hülya Plak, Garip Plak, Ertaş Plak gibi firma adlarına rastlanılmaktadır. Ertaş Plak, Neşet Ertaş'ın plaklarını kendinin piyasaya sürmesi, böylelikle daha iyi olacağı yönde kendisine önerilen bir düşünceyi kabul ederek açtığı, ancak kısa süre sonra kapattığı kişisel firmasının adıdır. Taş plaklar, Neşet Ertaş'ın taş plak teknolojisi içerisinde üretilmiş ses kayıtları çok az sayıda olup ulaşabildiklerimiz yalnızca 3 plaktan ibarettir. Bunlar Şen Çalar plak firmasının yaptığı ilk kayıtlardır. Plakların üzerine aşağıdaki bilgiler yazılıdır. Neşet Ertaş, Gitme Leyla'm, Dağlar Başı Karlı Olur, Şen Çalar plak 1957. Neşet Ertaş, Neden Garip Garip Ötersin Bülbül, Gördüm Güvercin Donunda Oturur, Şen Çalar plak 1957. Ertaş'ın yaşına ilişkin açıklamaları kimi zaman nüfus kaydına, kimi zaman da gerçek yaşına göre ancak genellikle tahminidir. Özellikle çocukluk çağına ilişkin yaşlarını hep tahmin dille getirmektedir. Örneğin Ertaş'ın ilk plağın üzerinde yıl olarak 1957 yazmaktadır. Ancak bu tarihin plağın ilk çıkış tarihi mi yoksa daha sonraki kopyalarından birinin basım tarihi mi olduğu netlik kazanmamıştır. Ertaş plağın çıkış tarihini bilmediği gibi okuduktan ne kadar süre sonra piyasaya çıktığını da anımsayamamaktadır. Eğer bu tarih gerçek ise Ertaş ilk plağını kaydettiği yılda nüfus kaydına göre 14, gerçek yaşına göre de 19 yaşında olmalıdır. Neşet Ertaş, aradım derdime çaremi buldum, ahı gözüm sende kaldı nazarım. Şen Çalar plak 1957. 18. ayrımın sonu, sayfa 237.